Ayrım 14. Boğaz Gezgini. Paskalis G. Lambardis. Sayfa 181. Kahire, Mayıs 1951. Bir sonraki gün akşam geç vakitte Kahire'ye vardı. Doğruca Stefanos'un evine gitti. Stefanos eşikte görünce sakallarından ve dağınık uzun saçlarından dolayı ilk anda onu tanıyamadı. Sonra içtenlikle kabul etti. Evdeki diğer kiracılar aynı şekilde davrandılar. Kalması ve çalışabilmesi için Mısırlı Samir'in yanındaki dairede küçük bir ücret karşılığında geniş bir oda verdiler. Bir sonraki günden itibaren hemen çalışmaya başladı. Bu yüzden de doğru dürüst yemek yemiyordu. Tanrı katındaki yeryüzüyle bağlantı kuran haberciler neredeyse bir ordu kadardı. Gökten gelen parıltıyla uyuyan Yakup'la birlikte olan. Tablonun sol üst köşesinden karanlık manzaraya dek tümüyle beyaz bir renk egemendi. Orada uykuya dalmış olan Yakup rüya görüyordu. Bir ağaçlığın yanında küçük bir kayaya yaslanmış halde. Karanlığın içine ışık ve meleklerin sürekli hareketliliği egemendi sanki. Komşular eseri görünce etkilendiler ve aralarında tartışmaya, onu teşvik etmeye başladılar. Angelos 1,5 ay boyunca ara vermeden Yakup'un Rüyası adlı tabloyu bitirene dek uğraştı. Genelde büyük ebatlarda çalışıyordu, 1 ile 2 metre arasında, ancak zaman zaman daha küçük boyutları da tercih ediyordu. Sadece 5 temel rengi kullanıyordu. Siyah, beyaz, sarı, kırmızı ve lacivert. Soluk renkleri tercih etmezdi. Durmayan ilhamı yol gösteriyordu ona. Yeni bir kasnağı hazırlıyordu. Yusuf'un Mısır'a gelişiyle ilgili. 4-5 gün taslağı çıkarana dek sıkıntı çekmişti. Yusuf burada bilginler, din adamları, hadımlar ve kölelerle dolu olan sarayın büyük bir salonunda Firavun'un karmaşık rüyalarını yorumluyordu. Taslakta Mısır kralı bir elinde papirüs tutan ve kralın tüm halkına açıklamasını kaydeden yanındaki bir ulağa bildiri veriyordu. Yusuf'u komutan tayin ettiğini bildiriyor, gergin eliyle onu işaret ediyor, kalabalık alkışlıyordu. Her şey Tanrı'nın Yusuf'a verdiği mucizeyi gösteriyordu. Zaman geçiyordu. Angelos aldırmıyordu zamana ve azalan mektuplarını. Bu dünyada kendini devam ettirmesi için verilen mesajlara adamıştı kendini. Yazık ki unutuluyorlardı. Onu hissediyor ve anlıyordum yine rüzgarlara kavuştuğunu. Yaşam onu sarmıştı sanki. Oldukça seyrek çıkıyordu odasından dışarıya. Münzevi gibi olmuştu. Neyse ki evdeki diğer kişiler şefkat gösteriyordu ona. Miriam kız kardeşinin yerini almıştı. Güneş odaya girsin diye tatlı gülümsemesiyle perdeleri gelip açıyordu. Kaldığı yer günün her zamanı aydınlıktı. Hala saçına ve sakalına makas vurmamıştı. Ricalarından sonra Miriam'ın sakalını tıraş etmesini, saçlarını kısaltmasını kabul etmişti. "Yüzün açıldı," dedi ona Miriam işi bitince. "İhtiyacım varmış. Haklısın Miriam. Çok teşekkür ederim." Yaşamın anlamını aydınlatan böyle bir kişiyi güzelleştirmek benim için bir şerefti. "Çok iyisin. Bu yüzden böyle görünüyorum. Senin yanında değerli olanı görmeye başladım. Eğer sen göstermeseydin belki de fark etmeyecektim. Bir Miriam'ımız var. Onun yitip gitmesine izin vermeyeceğiz. Doğru değil mi?" "Çok doğru Angelos," diye bir ses duyuldu. Söyleyen kızın dedesiydi. Kapıdan içeri girdi. "O buradaki hepimiz için sevilen biridir. Bu yüzden de kendi değerleriyle büyüdüğünde bizi ödüllendirmiş olacak." "Hoş geldin Samir," diye karşıladı onu Angelos. "Ama ne görüyorum, tıraş olmuşsun. Torununun marifeti. Yüzün açıldı, herkes memnun olacak." Bakışları resim sehpasında bulunan tabloya gitti. "Bu kalabalık da kim?" "Tanrı Dağı'na varmak için Sina Çölü'ne geçen İsrail halkı. Şimşek ve yıldırımların çarptığı dağ üzerindeki yoğun bulut arasına girecek olan Musa ise bu halkı izliyor. Oraya tekrar gideceksen beni de götürmeni isterim." "Oldu Samir. Minnettar kalırım. Tabloyu tamamlayınca sana gerisini de anlatırım." "Miriam, evde seni birileri bekliyor," dedi dedesi. "Kimler?" "Üniversiteden olduklarını söylediler. Gidip bakayım." Miriam açık kapıya doğru gitti ve uzaklaştı. "Resim yapmaya karşı büyük bir yeteneğin var Angelos. Duyguları ve düşünceyi elle tutulurcasına görünür kılman oldukça şaşırtıcı. Ve her seferinde bir şeyin eksik kaldığı etkisine kapılıyorum." "Olana şükür. Eğer bir eseri tam olarak nasıl tamamlayacağını etkisini bir kez yakalarsan sen de sanattaki yerini tamamlamış olursun. Eminim bu koşullar sürekli sende olacaktır. Her eseri gözlemleyen biri onun tam olduğunu düşünür." Konuşmayı bıraktı ve diğer tabloları incelemeye başladı. "Konuları nasıl seçiyorsun?" "Sadece aynı koşulları yaşayarak ve tarihin her parçasından görüş edinerekten. Yolculuklarımın nedeni de bu. Ele aldığım konularla ilgili gerçekleri anlayabilmek." "Paradan ne haber?" Şu ana dek sorun olmadı, sonrasını bilmiyorum. Eminim böyle eksiklikler çıkmayacaktır. İçten inanıyorum ki iyi ilerliyorum. Sadece iyi mi? Kapıdan Miryam göründü. Ardında da iki adam ve kız arkadaşı Azize vardı. Miryam'ın hocalarıydı adamlar ve ikisi de arkeolog idi. Mısır'ın eski dönemini araştırıyorlardı. Miryam, önceden Angelos'a bir gün ziyaretine geleceklerinden söz etmişti. Eserlerinin tartışmasız şekilde değerli olduğu bir gerçekti. İki arkeolog dikkatlice sanatıyla ilgilendiler, bazı konular ve görüşler üzerinde tartıştılar. Her zamanki gibi Angelos, tarzı söz konusu olduğunda suskun kalmıştı. Bazı kısımlarda ters düştüler, özellikle din söz konusu olduğunda. Fakat aralarında eski Ahit'in olayları ve Kabil'in önemli yerleri üzerinde anlaştılar. Sanatına ve şahsına karşı duydukları hayranlığı gizlemediler. Ayrıldıkları sırada eski Mısır üzerine bazı çalışmalar için onu üniversiteye davet ettiler. Bulutların ötesine geçmiş, sağ elini havaya kaldırmış, kutsal doruğa gider halde Musa'ya kendinden de bir parça katmıştı. Tabloda çarpıcı biçimde yıldırım ve şimşekler çakarken gösterdiği Sina dağı yerden yükseliyordu. Toprak ise sarsılıyordu. Dağdan sanki ateşten dumanlar çıkıyordu. İsa'nın oraya bir ateş küpü içinde indiği sırada. Halk korkmuş halde geri çekilmişti. Angelos bir sigara yaktı ve karşısındaki tablonun verdiği zahmetin tadına varmaya başladı. Her zaman bu bitiş anı kusursuz geçerdi. Bir savaşta zafer kazanmış gibi. Memnunluk duygusu ve dinlenme zorunluluğu duyuyordu. Bu günleri kendine sunuyordu birçok dönüşlerle insanları tanımak için. Böyle günlerde içkinin verdiği baş dönmesini de seviyordu. Resim yaptığı zamanlar ya içine kapanıyor ya da kentin sokaklarında yürüyordu. Nil'in gün batımındaki görünümü onu büyülüyordu. Doğu etkileri onun için önemliydi. Tevrat'tan konuların işlendiği 6 tablosunu Paris'e gönderdiğinde Kardec Galerisi'nin sahibi öyle etkilendi ki ona bir telgraf gönderip çalışmalarını sürdürmesini söyledi ve bunun bir göstergesi olarak ona önemli bir ücret yolladı. Angelos'un ihtiyacı olan. Aydınlığın kentinden ayrıldığından beri 2 yıl geçmişti. İlk zamanlardaki gibi olmasa da Natalie ile ilişkileri devam ediyordu. Natalie ona geri dönmesini söylemeye cesaret edemiyordu. Yaşama ve Angelos'un yaratıcılığına saygı duyan insanlardandı. Azgın bir nehre karşı durmanın yararsız olacağı kanısındaydı. Sadece onu özlediğini yazıyordu. Angelos da vicdan azabı çekiyordu. Sadece Natalie için değil, başka kişiler için de. Uğruna ağlayan başkaları da vardı. İsraillerin Mısır'dan ayrılışlarını konu alan eserini de bitirmişti. Başarılı olmuştu. Tüm bir halkı resmetmişti. Gecenin sessizliğinde yürüyen ve kimsenin konuşmadığı. Aceleyle yürüyorlardı sık sık geriye bakaraktan. Çocukların gözleri bile açık ve korku doluydu. Onların toplu göçüyle birlikte Angelos da Mısır'dan kendi ayrılışına hazırlanıyordu. Kahire'de kaldığı sürece yanında olan insanlarla vedalaştı. Eşyalarını topladı ve kaderin belirlediği, binlerce yıl önce İsraillerin çizdiği yola koyuldu. Kudüs, Nisan 1952. Kudüs yolunda, akıl yoluyla Sina Dağı'nda Tanrı'nın ikinci buyruk verdiği Peygamber İlyas'la rastlaştı. Yeryüzünde ölmeyen tek insan, gökyüzünde de Tanrı'ya yükselen tek insan. Angelos, Kudüs surlarına yakın, küçük bir odada resmediyordu peygamberi, beyaz pelerinle örtülü halde bir fundalık altında uyurken. Çölde gündüzleri yolculuk ediyor, akşamleyin çektiği zahmetlerden dolayı bir yerlere uzanıyordu. Rüzgar soğuk esiyordu, uyanması, arpadan yapılmış pideyi yemesi ve yastık olarak başını dayadığı testiden su içmesi için bir melek ona dokunmaktaydı. Güç kazansın, 40 gün 40 gece Horeb Sina'ya dek yürüyebilsin diye. İlyas'ın beyaz saçları da uzun sakalı da karma karışıktı. Yüzü katı, geçit vermez idi. Küçük bir Sina gibi. Angelos bir aydır Kudüs'teydi. Bir Yahudinin eski evinde küçük bir oda kiralamıştı. İlk günler kutsal kenti tanımakla geçmiş, sonra yeniden yoğun bir tempoda çalışmaya başlamıştı. Kudüs'ün 3 dinin de ibadetinde niçin yer tuttuğunu anladı. Kent din öğesi yayıyor ve 4000 yıldır sembol oluşturuyordu. Hristiyanlar için kurtarıcının işkence gördüğü ve zafer kazandığı yerdi. Yahudiler için eski soylarının ülküsü canlı bir kanıtıdır, görkemin ve yeniden doğuşun merkezidir. Müslümanlar için Peygamber Muhammed'in gece yolculuğunun yani Miraç'ın son durağı ve İslam'ın başlıca sunaklarından birinin yeridir. Ömer'in camii de 3 din için Kudüs, kutsal kent ve bir ibadet merkezidir. Angelos yaratıcı dönemini yaşıyordu. buna bağlanmıştı. İnsanlarla ilişkileri azdı. Genelde oradaki Helenlerle ve kutsal yazı üzerine çalışmak için düzenli olarak ziyaret ettiği Patrikhane ile bağı vardı. Herhangi bir şey ya da biri tarafından bölünmeksizin öğrenme yıllarını yaşıyordu. Kendisini bilginin kutsallığına bıraktı ve oradan aldığı güzelliği resmettikçe ortaya eserleri çıkıyordu. İlyas'ın göğe yükselmesinde bir anlam vardı. Göğe çıkışa başladığı sırada Tanrı'ya bakışında. Bedeni şimşeğin beyaz ışığında parlıyor, yıldırımlar Ürdün nehrine dek uzanıyordu. Pelerini rüzgarda savruluyordu. Atlar peygamberi almak için yere, yeryüzüne inerken bir ateş küpüne dönüşmüştü araba. Angelos'un elinde hayat buluyordu el yazmaları ve Tanrı'nın ilk temsilcilerinin umutları. Gerçekçi yapısı, tinsel dünyanın betimiyle birlikte ele alması, aralarındaki iletişim hissini veriyordu. Bu arada kentin biraz uzağında bulunan Eriha'yı ve hala ayakta kalmış olan surlarını da ziyaret etmişti. Şeytanın İsa'ya kabul et şeytanı dediği Şeytan Dağı'na da çıkmıştı. Başka bir anında da Hebron, Halilurrahman'a gitmişti. Tanrı tarafından Davud'a buraya gidip kral tacını takmasının buyurulduğu. Adım adım Tanrı temsilcilerin izinden gidiyordu. Yeni İsrail devleti kalkınma çabaları içindeydi. 4 yıldır uğraşıyordu Yahudiler ülkelerini yeniden düzenlemeye, yükseltmeye. Filistin hiçbir zaman sakin olmamıştı o zamandan itibaren. Bizim gibi kılıçları sürekli havadaydı. Niçin oluyordu bunca acı? Tanrım niçin? Nefes almak için Birleşmiş Milletler'in gözetiminde Gestesemani'deki Milletler Kilisesi'nde ibadet etti. Buradan esinlenerek bir tablo yaptı. Tüm halklar içeriye girmek üzere cephesi büyük kemerli olan Milletler Kilisesi'nin merdivenlerine çıkıyordu. Ardına dek açık devasa girişinden kemerin ardındaki göz kamaştıran bir ışık yayılıyordu içeriden. Ve Abraham'ın halkların yol göstericisi olarak ışıkta yıkanmak üzere içeri girişini resmetmişti. Durmadan resim yapıyordu ruhsal kavrayışların onu bırakacağından korkarcasına. Mektupları seyrekleşmişti. Bize söyleyeceği haberleri yoktu. Eski ahidin mesajları uğruna eserine dalmıştı. Yüz ifadesi değişmiş, Tevrat'taki kişilerin görünümüne bürünmüştü. Dış görünüşüne, üstüne başına hiç aldırmıyordu. Sakalları uzamış, saçları dağınıktı. Tüm güzelliği gözlerinde toplanmıştı, ruhundan gelen ve insanı saran bakışlarında. O dönemle bağdaşmıştı. Tablolarını yaparken bir tür perizdeydi. Sadece tanık olduğu düşünceleri vardı. Elini ruhunun gözüyle hareket ettiriyordu. İç dünyasında da temiz olmayı arzuluyordu. Son tablosu olan Eleya Dağı'nda dua eden İsa'yı bitirdiğinde Kudüs'te de 1,5 yılı geride bırakmıştı. Getsemani'de ne rüzgar, ne ışık, ne de yapraklarda bir kıpırtı. Hiçbir şey. Yeryüzüne inmiş ve diz çökmüş halde İsa dua ediyor, şunları söylüyordu. Tanrı Baba, her şey mümkün senin için. Benden bu kadehi al, gitsin bu zaman benden uzağa. Duasının içten olmasını istiyordu, heyecan ve üzüntünün doruğuna varan. İsa, babasının isteğini kabul buyurması duasında bulunuyordu. Ayrıca tablonun bir tarafında 3 öğrencisi olan İonis, Petrus ve Yakup'un da geceyi tetikte geçirdikleri görülüyordu. Kurtarıcının duasıyla 12. ve sonuncu tablosu son gözyaşı bitmişti. Artık Angelos kendisiyle baş başaydı. Gözleri tanımsız bir sevinçten parlıyordu. Amacına ulaşmıştı. Bir sigara yakma ihtiyacını duydu. Odasını aradı fakat bulamadı. Son günlerde sigara satın alacak parası bile kalmamıştı. Neyse ki ziyaretine gelenler bırakıyordu. Ünü kentte küçük bir çevre oluşturmuştu. Birçok Yahudi satın almak üzere tablolarıyla ilgilenmişti. Fakat kendisi kararında ısrarlıydı. Paraya ihtiyacı olsa bile tüm eseri ortaya çıksın istiyordu. Patrikhane'de imarethane vardı ve Angelos'un eser hazırladığını biliyorlardı. Daha başlarda onlardan yardım istemişti. Kudüs Belediyesi binasında bir sergi düzenlenmesi konusunda. Onlara vaftiz babası Sina'dan gönderdiği bir mektupla bilgi vermiş ve onun kendi çocuğu olduğunu, gerektiğinde ona yardımda bulunmalarını yazmıştı. Orada kaldığı sürece buranın himayesi altındaydı. Odasının açık kapısından dışarıya, iç avludaki diğer odaların da açıldığı verandaya çıktı. Küçük avlunun merdivenlerini indi, yola çıkmak üzere ufak kapılı çarşıyı geçti, sola döndü ve yandaki küçük bir ayakkabı tamir dükkanına girdi. İzak, sigaran var mı? İçeri buyur, biraz konuşuruz. Bitirdim İzak, duydun mu dedi sevinçle, tüm eseri bitirdim. İzak orta yaşlarında yeni İsrail devleti kurulduğunda 1949'da Amerika'dan yurduna dönmüştü. İyi niyetli biriydi. Çevresiyle iyi dostluğu vardı. O da kendisi gibi oradan oraya dolaşmıştı. Tanrı'dandır dedi ona Yahudi. Seni izliyor ve sürekli senden söz ediyordum. Ermeni mahallesinde bile seni konuşuyorlar. Buraya, semtimize geliyor, böyle giderse bu adam ne olacak diye bana soruyorlar. Zamanı geldi İzak. Bağımsızlığımın zamanı geldi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yiyecek bir şeyim olmasa bile. Haydi şimdi tablolarını vermeye. Epey kişi var ilgilenen. Sana epey para verecek olan. Bu da olur. Ortodoks Patrikhanesi bana yardım ediyor. Belediyede sergi açaraktan. Peki sonra ne yapacaksın? Burada mı kalacaksın yoksa seni kaybedecek miyiz? Bakalım. Gerçekten sonrası için daha karar almamıştı. Aydınlanmanın son aşamasındaydı. Özellikle bu kadar süre onu dolaştıran inancıyla. Kaderinden emindi. Onu başka yerlerde de arayacaktı. 20 gün sonra Peder Prodromos Kudüs'e geldi. Sergi vesilesiyle Güzide oğlunu görmeye. Angelos'un önünün açık olduğunu hissediyordu. Sergi başarılı geçmişti. Bu olumlu yorumlardan da anlaşılıyordu. Tabloların bir yarısını, bazılarını satın almak isteyen Yahudilerin tepkilerine karşın Paris'e gönderdi. Angelos, ışık kentiyle olan ilişkisini koparmayı istemiyordu. Oraya göndermesinin haklı nedenleri de vardı. Böylece sözünü tutmuş oluyordu. Bu tabloları görmeye Kardek Galerisi'ne gidenlerin başında Natalie geliyordu. Angelos'un haberi olmadan Natalie, Monde gazetesinin de isteğiyle onu Fransız halkına tanıtmak amacıyla bir girişimde bulundu. İmzasını taşıyan son tabloları tarzıyla dikkati çekmiş, görünenle görünmeyeni bir araya getirmişti. Natalie yazısına şu soruyu da koymuştu. Daha başka şeyler de göreceğiz iyi esinlenmiş konularıyla sürekli şaşırtan ressamdan. İzleyicisine dini mesajlardan aldığı etkiyi doğrudan verebiliyor. O anları yaşıyor ve belki de etkin olmasının nedeni budur. Bunlardır ona esin kaynağı olan ve başka şeyler. Angelos'un olup bitenden haberi yoktu. 1953 yılının Ekim ayıydı. Küçük kapalı çarşıdan dışarıya, sokağa çıktığında. Eşyalarını İzak'ın dükkanının önüne dayadı. İzak onu görünce dükkanın dışına çıktı. Geldi mi gitme zamanı Angelos? Dedi üzgün şekilde. Kanat çırpma zamanı geldi İzak. Sana Şam'daki bir dostumun adresini not edeyim. Muhakkak onu bul. Ona benden geldiğini söyle. Sevinçten deli olur. Şam'da barınma konusunda seni bilgilendirir. Bir kağıda adresi ve de Şam'daki dostunun okuması için bazı şeyler yazdı. Katladı ve uzattı. Angelos aldı, cebine koydu. Dikkat et. Seni soymasınlar. Sahtekarlardan koru kendini. Yola çıktılar, sarıldılar ve vedalaştılar. Yanına gelen diğer komşularıyla da vedalaştı. İyi yolculuklar dilediler ona. Bohçasını ve resim aletleriyle dolu valizini aldı, içindeki güvenle Şam'a doğru yola koyuldu. 14. ayrımın sonu sayfa 190.